Ayrım 12, sayfa 143. Metris Tepe. Sakarya Savaşı öncesi, birlikleri bir mevziden diğerine intikal ederken, Niyazi ile Davut Asteğmen bir gece geride kalıp kaybolmuşlardı. Çavuş, Mehmet dahil, 5 eri onları arasın diye göndermişti. 5 asker sessizce taradılar gecenin karanlığını. Kimse yoktu. Çavuş, yavaşça arkadan yanaştı. Yok bunlar. Esir düştüler. Dönelim dedi. Daha fazla bekleyemezlerdi. Bulunmaları gereken mevziye daha 20 kilometre vardı. Karanlık iki askeri yutmuştu. Hızla ilerlemeye başladıklarında Mehmet ve Cafer sessizce ağlıyorlardı. Şehit'e ağlanmazdı. Kaybolan arkadaşlarına ağlıyorlardı. Her iki taraf da, Türkler de Yunanlılar da, az sayıda da olsa arada esir almaya çalışırlardı. Düşman tarafın gücü ne, nereden nereye gidiyorlar diye bilgi toplamak isterlerdi. Davut Asteğmen ile Niyazi'yi pusuya düşürüp kıskıvrak yakaladılar o gece. Söyleteceklerdi. Bir süre yürüttükten sonra ellerini ayaklarını bağlayıp bir kamyonun içine attılar. Kaçmasınlar, yürümeye direnip yere yapışmasınlar diye. Bir ara Davut Asteğmen Niyazi'ye doğru zorlukla döndü. Senin adın Niyazi değil mi? Niyazi yattığı yerde vücudunun el verdiği ölçüde hazır ola geçip her zamankinden farklı bağırmadan cevap verdi. Evet, Niyazi. Emret komutanım. Sus. Bana bir daha komutanım deme. Davut diyeceksin. Estağfurullah komutanım. Ben sana tövbe adınla seslenemem. Saygısızlık olur. Evladım, saygıyla ilgisi yok. Öyle komutanım falan dersen, karşımda hazır ola geçersen, benim komutan olduğumu anlarlar, hemen vururlar. Niyazi ağlamaklı bir sesle. Sen beni öldür. Ben sana tövbe Davut diyemem komutanım. Sana emrediyorum Niyazi. Bana düşmanın yanında Davut diyeceksin. O zaman başka. Derim komutanım. Hah, aferin. Yahu kurban olayım komutanım. Şimdi sana Davut demek seviyormuşum gibi geliyor. Davut abi diyebilir miyim? İyi, tamam, de. Bir süre sessiz kaldılar. Yunan askerlerinin kısık sesli konuşmaları geliyordu uzaktan. Bir de Ağustos böceklerinin sesi. Dinlediler. Askerler Ağustos böceği sesini severler. Eski Roma'da Ağustos böceğinin sesini hem askerler hem halk bülbül sesinden bile üstün tutarmış. Şimdi Anadolu'da da böyleydi. Niyazi, Davut abi. Aferin Niyazi. Bize ne yapacaklar? Kurşuna mı dizecekler? Önce dövecekler. İşkence edecekler. Birliğimizin nereden gelip nereye gittiğini, kaç kişi olduğunu soracaklar. Sakın söyleme. Davut abi, ben zaten bilmiyorum ki. Kaç kişiyiz, nereden nereye gidiyoruz, bilmiyorum. Bilsem de söylemezdim. Aferin. Bana niçin Davut de dedim, anladın mı? Anladım. Sana komutanım dersem seni daha çok döverler. Aferin. Biz de sizin gibi giyiniyoruz ki kim komutan kim er belli olmasın. Şimdi sen de bana adımla hitap edersen hangimiz komutan anlamazlar. Eşit dayak yeriz. Sağ ol Davut abi. Niye sağ ol dedin? Eşit dayak yiyeceğimiz için sağ ol abi. Davut bıyık altı gülümsedi. Eşitlik önemli Niyazi. Ta Fransız ihtilalinden beri ekmek, katık, dayak eşit pay ediliyor insanlara. Çok şükür abi. Abi, bu Yunan esir ettiğini çok mu dövüyormuş? Niyazi, ben seni hiç dövdüm mü? Yok abi, kısmet olmadı. Sen zaten dövmüyorsun. Ama başka komutanlarım, çavuşum çok dövdüler abi. Peki niçin dövdüler? Vatana millete hayırlı olayım diye. Aferin. Köyünde döverler miydi? Her zaman abi. Dedem, babam, amcalarım, dayılarım, komşu büyükler, sağ olsunlar, hep dövdüler. Sevmediler zannetme ha? Hepiciyi çok sevdi. Babam, dedem, çavuşum, çok severler, çok da döverler. Vatana millete hayırlı olayım diye. Peki vatana hayırlı oldun mu? Pek olamadım abi. Niye? Erin görevi komutanını korumaktır önce. Ben koruyamadım seni. Asıl ben seni koruyamadım. Biz okumuşlar milletimizi koruyamadık. Sen ne okulda okudun abi? Baytar Mektebi'nde okudum Niyazi. O yüzden yedek subayım. Biz Osmanlı'nın okumuşları sizi açlıktan koruyamadık. Soğuktan, dayaktan koruyamadık. Padişah sizi koruyamadı. Bir şu ayağındakine bak, bir de Yunan'ın ayağındakine bak. Ama ille şu savaşı kazanalım, çocuklarımız, torunlarımız sokakta, karakolda dayak yemeyecekler bu ülkede. Karınları aç, ayakları açık kalmayacak. Davut abi, şimdi bu Yunanlı yarın bizi çok dövmezdi değil mi? Bilmem, el alışkanlıklarına bağlı. Abi, biz onları esir etsek ne güzel döverdik değil mi? Allah yarattı demezdik. Rabbim de bunları ne diye yaratıyor bilmem ki. Biz onları esir etseydik, içimizden bazıları esaslı döverdi. Ama ben dövmezdim. Yedek subaylar dövmez. Allah razı olsun abi. Şimdi düşman da olsa o da insan, değil mi? Öyle. Ama onlar benim küçük rütbeli de olsa komutan olduğumu anlasalar, önce döverler, kör ederler, sonra da vururlar Niyazi. Abi niye ki? Düşman önce komutanları vurur. O yüzden elbiselerimizde, rütbelerimizde yok. Selçuklu'da hanedan mensupları, yani sultanın akrabaları, er gibi giyinirmiş savaşta. Düşman hanedandan olduklarını anlamasın diye. Savaş bitince cümle şehitler birer kelime gibi yan yana yatırılmış ovaya. Kim sultanın akrabası nasıl anlarlarmış biliyor musun? Ayaklarına bakarlarmış. Hanedan üyelerinin ayakları büyük olurmuş. Oradan anlarlarmış. Dedikleri doğruysa, başkomutanısın da ayakları boyuna kıyasla çok büyükmüş. Ayağı büyük olanın yüreği de büyük oluyor nedense. Belki de lider olup insanların önünde büyük adımlar atsınlar diye. Sultanın akrabası çok muymuş? Selçuklu sultanın da akraba çok. Osmanlı'da yoktu. Osmanlı sultanı tahta çıktığı gece düşmandan çabuk tutup elini tüm akrabalarını kendisi boğdurttu. Kardeşlerini, yeğenlerini. Davut abi, şimdi bu Yunanlı yarın bizi çok mu döver yani? Dövsünler be Niyazi. Sen zaten alışıksın dayak yemeye. Gözümüzü oymasınlar yeter. Niyazi içinden dua etmeye başladı. Hafiften tanyeri ağrıyordu. Saatlerdir bağlı oldukları için her yerleri ağrımaya başlamıştı. Niyazi arkadaşlarıyla aralarında sordukları bir soruyu komutanına da sormak istedi. Davut abi, savaş zor iş. Yer diken, gök güneş. Düşman ateşler atıyor üstümüze. Şimdi biz bu eziyeti niçin çekiyoruz diye arkadaşlar hep soruyoruz birbirimize. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Sence niçin çekiyoruz bu eziyeti Niyazi? Niyazi heyecanla cevapladı. Kadınlarımızın, kızlarımızın namusuna düşman el uzatmasın diye. Torunlarımız namuslarıyla yaşasınlar, huzurlu yaşasınlar diye komutanım. Affet Davut abi. Yani biz bu savaşı kazanırsak torunlarımız bize borçlu mu olacaklar Niyazi? Olmaz mı? Borçlu olacaklar tabii. Biz onlar için çekiyoruz bunca eziyeti. Borçlu olacaklar hepimize. Davut derin derin içini çekerek düşündü. Bak Niyazi dedi ve ekledi. Torunların bana borçlu dersen kendi hesabına birçok şey istersin onlardan. Ama bence doğrusu şu. Sen torunlarından alacaklı değilsin. Dedelerin sana borçlu. Niyazi anladım anlamında kafasını salladı. Ama anlamamıştı. Anladım abi de yalnız ben anlamadım. Davut kırgın bir yüz ifadesiyle elleri arkasında bağlı, gözlerini kamyonun tavanına dikip tekrarladı. Sen torunlarından alacaklı değilsin. Dedelerin sana borçlu. Davut abi, sen doğru diyorsun da ben yine anlamadım bunu. Ah Niyazi, inşallah milletim bir gün anlar bunu. Bak şimdi sen, Davut hasta hemen cümlesini bitirmeden kamyon sallandı. Yunanlı askerler bağıra çağıra kamyona bindiler, ikisini de aşağıya attılar. Eşoğlu eşek diye bağırdı biri Yunancı. Ayaklarını çözüp ilerideki bir çadıra doğru yürütmeye başladılar. Davut çevresine baktı. Çevrede birlikleri gözükmüyordu. Gece boyunca yürüyüp gitmişlerdi. Kendi ülkelerinde almaya, bölmeye, öldürmeye gelen düşmanın elinde esirdiler. Sessiz dağların içinde var gücüyle küfreden, nefretle bakan düşmanlarla çevriliydiler. Davut ürperdi, korktu. Birden annesi geldi gözünün önüne. Savaş alanlarında yeşil sarıklılar dolaşmaz sanıldığı gibi. Savaş alanlarında annelerin hayali dolaşır çoğunlukla. Annesini gördü. Bir de Nihal öğretmeni. Nihal öğretmen güzeldi. İşgal kuvvetlerinin bazı yerlerde köylülerin gözlerini oyduğunu duymuştu. Eğer gözlerini oyarlarsa onu bir daha hiç göremezdi. Tekrar ürperdi, dizleri titriyordu. Aradan yıllar geçtikten sonra ortaya çıkıp da birileri asker korkmaz diye konuşursa ileri geri ya hiç esir düşmemiştir ya da insan değildir. Niyazi de korkuyordu. Annesi, karısı, oğlu geldi bir an gözünün önüne. Ölürse oğlunu bir daha hiç göremezdi. İki yanı kapalı, yarı çadır bir yere soktular ikisini. Masada küçük rütbeli bir subay oturuyordu. Davut ve Niyazi girince yanında ayakta duran köylüye döndü. Yunanca bir şeyler söyledi. Köylü kıpkırmızı oldu. Komutanın sözlerini Anadolu Rumlarının şivesiyle Türkçe'ye çevirdi. Birliğiniz nereye gidiyordu? Kaç kişiydi diye soruyor. Söylemezlerse önlerini keserim, gözlerini oyarım diyor. Niyazi tercümanlık yapan köylüyü hemen tanıdı. Köylerine yakın Rum köyünde oturan Vasili'ydi bu. Akrabalarının Rum çetelerine karıştığını, Türk köylerine bastığını duymuştu. Demek Vasili de işgalcilerin safına geçmişti. Onlara tercümanlık ediyordu. Davut'a yavaşça, "Bu bizim oralı bir Rum. Adı Vasili," dedi. Yunanlı komutan esirlere nefretle bakıp Vasili'ye bağırdı. "Söyle o köpeklere, aralarında konuşmasınlar. Yoksa önce dillerini keserim." Vasili tercüme etti. Sonra komutanın söylemediği bir şeyi tercümeye devam ediyormuş gibi ekledi. "Bak komşu, İsa şahit. Dediğini yapar bu deli. Vatanını koruyacağım diye bir taraflarını kestirme. Yalan söyle, uydur. Şuradan şuraya gidiyoruz de. 1000 kişiyiz de. Nereden anlayacak?" Komutan, "Vasili lafı uzatma. Yalnız söylediklerimi tercüme et," dedi. Vasili soğukkanlılıkla komutana cevap verdi. "Komutanım, bunlar Türktür. Bir seferde anlamazlar diye 2-3 defa tekrar ediyorum." Komutan, "Doğru, bunlar aptaldır." Vasili, "Komutana cevap verin." Davut, "Sarıköy'den Belpınar'a gidiyorduk. Birliğimiz 800 kişi kadar." Vasili, Davut'un sözlerini Yunanca'ya çevirdi. Davut tamamen uydurmuştu. Komutan ayağa kalktı, gülümsedi. "Çok güzel, ben de böyle tahmin etmiştim." Sonra esirlerinin karşısına geldi. İkisinin de eli arkasından bağlıydı. Niyazi'nin kaval kemiğinin üst tarafına atabildiği en şiddetli tekmeyi attı. Niyazi anında yere yıkıldı. Sonra Davut'un midesine şiddetli bir yumruk attı. Davut iki büklüm olunca olanca gücüyle bir yumrukta çenesine indirdi. Davut da devrildi. Komutan Vasili'ye döndü. "Bunları kapalı bir çadıra götürün. Dillerini, cinsel organlarını kesin. Gözlerini çıkarın. Sonra da öldürün." Vasili telaşla, "Ama komutanım, söylemeselerdi kesecektik dillerini. Söylediler. Niye kesiyoruz şimdi?" "İyi ya, konuştular. Artık dillerine ihtiyacımız kalmadı. Rahatça kesebiliriz." Yunanlı erler yerdeki esirleri kollarından tutup ayağa kaldırdılar. Eziyet etmeye, öldürmeye götüreceklerdi. Niyazi küçükken, "Ben bir gün nasıl öleceğim?" diye merak ederdi. O an, "Demek ki böyle öleceğim," diye geçti aklından. Sonra her şey silindi. Duyguları, düşünceleri gitti. Artık korkuyu bile hissetmiyordu. Az sonra ölecekti. Davut ise önce annesini gördü yine. Sonra Nihal öğretmeni. Nihal erişilmez bir sevgiliydi. Yüzüyle, duruşuyla, varlığıyla capcanlı bir hayattı karşısında. Davut da az sonra ölecekti. Yine bir an, Davut Hastayemin'in zihninden öldürmeden önceki eziyet uzun mu sürer, kısa mı diye geçti. Askerler esirleri iteleyerek götürmeye başlamışlardı ki, birden durdular. Hazır ola geçip selam verdiler. Üst rütbeli bir komutan geliyordu. Demin esirleri sorgulayan genç komutan da fırlayıp ileri çıktı. Selam verdi. Yeni gelen yüksek rütbeli komutan, Yunanca, "Esirler bunlar mı? Konuşturdunuz mu?" Küçük rütbeli komutan, durumunu bozmadan cevapladı. "Konuşturdum komutanım. Birlikleri 800 kişiymiş. Sarıköy'den Belpınar'a gidiyorlarmış." Yüksek rütbeli komutanı ona küçümseyen gözlerle bakarak tane tane konuştu. "Seni kandırmışlar evladım. Sen hiç mi haritaya bakmadın? Nereye götürüyorsun bunları?" Küçük rütbeli subay sarsılmış, afallamış bir ifadeyle, "Bazı organlarını kestirmeye, gözlerini oydurmaya. Emrederseniz tekrar konuşturayım." Yüksek rütbelinin yüzü kızardı. Gözleri çakmak çakmak oldu, bağırmaya başladı. "Sen aptal mısın? Salak mısın? Asker misin, kasap mısın? Asker adam esirleri kesip biçer mi? Kasaplığa çok meraklıysan mutfağa git." Küçük rütbeli tir tir titremeye başlamıştı. Yüksek rütbeli sesini daha da yükseltti. "Biz Anadolu'ya niçin geldik? Cevap ver. Niçin geldik? Medeniyet için geldik. İnsanların gözlerini oyarak medeniyet getirilir mi? Göz oymak Aristo'nun, Perikles'in torunlarına, Venizelos'un askerlerine yakışır mı aptal? Esirlere, köylülere eziyet edersen kurşuna dizdiririm seni." Küçük rütbeli duyduğu sözler karşısında iyice küçülmüş, ufalmıştı. Hazır ol da duracak durumu bile kalmamıştı. Yüksek rütbeli tekrar bağırdı. "Götür bunları. Tokatla, yumrukla, konuştur. Sonra da kurşuna diz." Davut ve Niyazi ne olup bittiğini anlamamışlardı. Ayakta zor duruyorlardı. Sonra bir bomba patladı. Ardından makineli tüfek sesi duyuldu. Yunanlılar bağırışmaya, sağa sola koşmaya başladılar. Baskın vardı. Arkadaki tepeye yerleşmiş bir Türk avcı birliği ateş ediyordu. Hengamede ortalık cehenneme döndü. Hemen toparlanan Yunanlılar ateşe karşılık verdiler. Karışıklıktan yararlanan Davut ve Niyazi kendilerini yere atıp yandaki kuru dere yatağına doğru sürünmeye başladılar. Dere yatağına ulaştıklarında ötede çatışma sürüyordu. Elleri arkadan iple bağlıydı. Önce sürünerek, sonra eğilerek uzaklaştılar. Bir süre sonra silah sesleri kesildi. Davut Asteğmen, tepede küçük bir avcı birliğimiz vardı. Düşmana zayiat verdirip çekildiler. Bizim düşmanın elinde olduğumuzu biliyorlar mı abi? Bilmiyorlardır. Sanırım kuzeye çekildiler. Bizimkiler de kuzeydi. Gündüz saklanalım, gece yürür yetişiriz. Sonra birbirlerinin ellerini çözdüler. Biraz yürüdükten sonra bir yamaçta çalılarla kaplı küçük bir kovuk çıktı önlerine. Davut içine girip sırtını toprağa yasladı. Niyazi dışarıda ayaktaydı. Davut'a, Davut abi, Allah'a şükür kurtulduk. Artık sana komutanım diyebilir miyim? De Niyazi, gel otur. Niyazi ayakta, hazır olda duruyordu. Davut onun uzaktan görünebileceğini düşünerek, gel otur diye tekrarladı. Haşa komutanım, huzurunda oturamam. Tövbe estağfurullah. Oğlum keyfimizden oturmuyoruz, saklanıyoruz. Gösterme başını ovaya. Niyazi Davut Asteğmen'in yanına oturdu. Davut sırtını yaslamış, ayaklarını uzatmıştı. Niyazi de sırtını yasladı ama ayaklarını uzatmadı. Dizlerini büktü, ayaklarını kendine çekti. Saatlerce bu şekilde oturacaktı. Çünkü yanında komutanı, büyüğü vardı. Biraz uyukladılar, uyandıklarında güneş yükselmişti. Kuşluktan öte, öğleden beriydi vakit. Davut buruk bir sesle, bizden binde bir esir düşer, o da bizi buldu dedi. Aç ve susuzdular ama bu önemli değildi. Gece birliklerine ulaşacaklar, savaşacaklar, zafer kazanacaklardı. Gazi olacaklardı, evlerine döneceklerdi. Davut Asteğmen sordu. Savaş bitince İzmir kurtulunca ne yapacaksın Niyazi? Köyüme, evime döneceğim komutanım. Anamın babamın ellerinden öpeceğim. Anam çok ağlar beni görünce. Ellerinden öper, benim karı da ağlar. Sonra benim oğlanı kucağıma alacağım. Babam beni kucağına hiç almadı ama ben alacağım. Gözleri yaşarmıştı, sildi. Oğluma savaşta çektiklerimizi anlatacağım. Zaferi anlatacağım. Mehmet ve Cafer amcalarını anlatacağım. Sonra seni anlatacağım komutanım. Benim neyimi anlatacaksın Niyazi? Büyük adamdı diyeceğim senin için. Okumuş adamdı. Baytardı. Hayvanlardan anlardı. Atların huyunu suyunu bilirdi. Oğluma sen de oku. Baytar ol. Ağızsız dilsiz mahlukatın dilinden anla diyeceğim. Sonra senin için efendi adamdı, baba adamdı, erini er atını hoş tutardı diyeceğim. Komutanım, savaş bitince köyüme gelir misin? Seni köylüme göstereyim. Savaşın komutanı böyle olur diyeyim. Davut güldü. Bakarız dedi. Sonra komutanım, komşu köye gidip Vasili'yi bulacağım. Ailesine diyeceğim ki, sizin Vasili düşmana tercümanlık etti. Ama iyi adamdı. Erkek adamdı. Esir düşünce bize arka çıkmıştı. O şerefsiz önünüzü keseceğiz deyince korkmadın mı Niyazi? Korkmadım komutanım. Doğru söyle. Korktum komutanım. Ben de korktum. Sonra Davut, Nihal öğretmenden söz etti. Terhis olunca onu isteyeceğini, evleneceklerini söyledi. Kovuk küçüktü ama hayalleri büyüktü. Kurtuluş Savaşı'na katılan her bir askerin, her bir hayali Anadolu kadar büyüktü. Davut Asteğmen oturmaktan uyuşan ayaklarını hareket ettirerek sordu. Söyle bakalım Niyazi, biz bu eziyeti niye çekiyoruz? Torunlarımız namuslarıyla yaşasınlar, aç kalmasınlar, huzurlu olsunlar diye komutanım. Geldik yine aynı yere. Torunlarımız için eziyet çekiyoruz dersek, torunlarımızı borçlu sayarız kendimize. Oysa sen torunlarından alacaklı değilsin, dedelerin sana borçlu. Bunu birkaç hafta önce de söylemiştin de komutanım, ben anlamamıştım. Aslında Davut Asteğmen bu sözü birkaç hafta önce değil, bir gece önce söylemişti. Ancak geçen yarım günlük süre Niyazi'ye haftalar kadar uzun gelmişti. Zaman görecelidir. Çok şey yaşayıp gördüğünüzde, özellikle yaşananlar sıkıcı ise, aradan çok zaman geçtiğini, zamanın uzadığını sanırsınız. Davut Asteğmen devam etti. Biz torunlarımızdan alacaklı değiliz. Dedelerimiz bize borçlu derken şunu demek istiyorum. Bugün bu ülke yokluk içinde bu savaşı yapıyorsa bunun müsebbibi torunlarımız değildir. Bu yüzden onlar yarın bizim istediğimiz gibi davranmak zorunda değiller. Eğer biz bugün bu acılar içindeysek, yumrukları yiyorsak, İşgal köylerinde kadınlarımız tecavüze uğruyorsa, insanlarımızın gözleri Bizans usulü oyuluyorsa, biz ikimiz dün geceyi uyumadan geçirdiysek, bunların sebebi bir zamanlar yöneticilerimizin gereğinden fazla uyumuş olmalarıdır. Komutanım, şimdi başımızdakiler, İstanbul'daki büyüklerimiz, uyuyorlar mı? Savaşta herkes uyanıktır. Önemli olan savaştan önceki 200 yılda uyumamış olmaktır. Osmanlı başlangıçta uyumadı. Güçlü ve adildi. Vezirleri, beyleri yargılamadan öldürmezdi. Osmanlı ilk yüzyıllarda bir güneşti. Üretimi, ticareti, ahiliği denetledi. Elleri baba eli gibiydi. Bir dönem Osmanlı'da ekmeğin fiyatı 200 yıl boyunca değişmedi. Sınıfsız toplum yarattı. Sonra ateş söndü. Aşk bitti. Tarladan savaşa Osmanlı her konuda geriledi. Sanayisi sıfır, ticareti titrek mum alevi. En kötüsü kendini dost gözüken düşmanına teslim etti. Limanları İngilizlerin tek eline girdi. Kapitülasyonlar lokmayı boğaza dizdi. Bir millet bu kadar mı fakir bırakılır? Bir Yunanlı'nın silahına bak, bir de bizimkine. Bir Yunanlı erin kıyafetine bak, bir seninkine. O postal giyiyor, sen yalın ayak. Ayrım sonu, sayfa 155.